Ayrım 2.
Eğer bir ülkede düşünce ayrılıkları yasaklarla önleniyor ve herkes aynı şeyi düşünüyorsa, orada hiç kimse hiçbir şey düşünmüyor ve de demokrasi çok zayıf demektir. Bastırma girişimi yararsızdır, tutarsızdır, gülünçtür ve tehlikelidir. Sağlıklı bir demokrasinin çoğulculuğu yaşama iyi geçirmesi, bunları çözmeye yeter de artar bile. O yüzden Jefferson, başkan seçildiğinde eğer demiştir, aranızda birliğimizi bozmak ve cumhuriyetimizi değiştirmek isteyenler varsa, onları rahatsız etmeden kendi hallerine bırakın. Cohen, hepinize böyle bir sivil toplumda, böyle bir özgürlükçü ve çoğulcu demokraside ve de bunları gerçekleştirip güvence altına alan böyle bir hukuk devletinde mutlu bir yaşam diler, saygılar sunarım. Süreyen meşruluk bunalımları. Cumhuriyet 1 ve 2 5 1989. Bilmek, ileriyi görmek, ileriyi görmek güçlü olmaktır. A.Comte. Hiç kimse beni susturamaz. Çünkü bana güç veren bilimdir. Attila Joseph, Macar uzanı. Türk toplumu son 100, özellikle 50 yıllık demokratikleşme sürecinde hep meşruluk bunalımları yaşamıştır. Bugün de yaşamaktadır. Önce demokrasinin evrensel kurallarını kendimize göre değiştiriyoruz, sonra da uygulama bizi şaşırtınca, kurallara göre kendimize çeki düzen verecek yerde birbirimizle inatlaşıyoruz. Çatışmalar askeri müdahalelerle bitiyor. Sil baştan başlıyoruz. Oysa yapılacak iş basit. Sorunu yüreklilikle ortaya koymak, bilimin ışığında çözümler aramak. Ben bu yazımda bunu denemek istiyorum. Başvurduğum bilimsel kaynakların hepsi 1980 öncesine aittir. Benzerlikler tarihin tekerrüründen ileri gelmektedir. Bu anımsatmadan sonra okurların benim yan tutmazlığıma daha çok inanacakları, ilgililerin de alınmayacakları, bilimin verilerini daha serin kanlı düşünüp değerlendirebilecekleri kanısındayım. Toplum bilime göre nerede bir toplum varsa orada bir iktidar olgusu da vardır. Acaba yönetenler bu buyurup yönetme güç ve hakkını nereden alırlar? Yönetilenler niçin onlara boyun eğerler? Toplum bilim, hukuk ve etik bir soruyu birlikte yanıtlamışlardır. Burada temel kavram meşruluktur. Eğer iktidar meşru ise güçlü, yönetilenler itaatlidir. Öyleyse ilkin meşruluğu tanımlayalım. Meşruluk, yönetilenler çoğunluğunca gönülden benimsenen ve toplumsal siyasal yapının sistemine göre yönetenlerin iktidara geldiklerine ve onu kullandıklarına ilişkin toplumdaki yaygın inançtır. Aaron, Bordeaux, Duverger, Easton, Kelsen, Lipson, Weber. Bu inanç çok önemlidir. İktidarı ve devleti ayakta, toplumu barışta tutan bu büyülü inançtır. En zorba yönetimlerin bile iktidara gelişlerini toplumun benimseyebileceği kurallara dayandırma girişimlerinin nedeni budur. Faşizmin İtalya'dan kovduğu ünlü tarihçi Ferraro, bu inancın gücünü ve yoğunluğunu şöyle vurgulamıştır. Sitenin devletin gözde görünmeyen meleği, melek yani barış ve erincin vazgeçilmez koşulu. Demek tanıma göre ilkin çoğunluk ortak bir değerler ve kurallar sisteminde uzlaşmalı. İktidara geliş ve onu kullanışta bu uzlaşmaya göre olmalıdır. Bu bizi ikinci temel kavrama ulaştırır. Uzlaşma, konsensüs, aslında son çözümlemede meşruluk kavramının ön koşulu budur. Nasıl ki bir maçta gol, herkesce uzlaşılan kurallara göre atıldığında gol sayılıyor, atılmadığında gol sayılmıyorsa, iktidara geliş ve onu kullanışta uzlaşılan değerler ve kurallara uymazsa, uzlaşma uzlaşmazlığa, dissensus, meşruluk, legitimite, meşruluk dışılığa, illegalite, rızaya dayanan iktidarda çıplak güce dayanan zorbalığa dönüşür. Meşruluk bunalımı kaçınılmaz olur. Artık toplumdaki tartışma rejimin içinde değil, rejimin üzerindedir. Bu kurallar ve değerlerde uzlaşma, konsensüs ise M. Weber'in bilimce büyük ölçüde benimsenmiş ünlü ayrımına göre geleneksel, karizmatik ve hukuksal, akılcı iktidar türlerine göre değişmektedir. Geleneğe söz gelimi gök ölçütüne göre iktidarı Tanrı'dan alıp onun adına kullanma gibi. Yaslanan geleneksel iktidar, kutsal Japon imparatoru bir yana bırakılırsa artık günümüzde pek görünmemektedir. Kralların, halk ve soyluların gözünde kral olabilmek için Reims'teki kutsal taç giyme törenleri geleneksel iktidarı meşrulaştıran tipik örneklerdir. Karizmatik iktidarda ise yöneten bir bunalım döneminin ya kahramanıdır ya da peygamberidir. Gücünü kurallardan değil, mantık ötesi ve olağanüstü yeteneklerinden alır. Müritlerden, müminlerden oluşan ve biz diyen halk, ben diyen önderin gücüne ve beklentilerini onun yanıtlayacağına mistik ve romantik bir teslimiyetle inanmıştır. Önderin iktidarını meşrulaştıran her türlü atama ve denetim yöntemlerinden, hatta değer yargılarından arınmış olan bir inançtır. Duverger iktidarı döneminde Fransız çocuklarının De Gaulle'ü soyut bir yaratık olarak algıladıklarını belirtmektedir. Karizmatik önder kimileyin öylesine söylenceleşir ki, kendi iktidarını değil, bir aile ya da kan karizması, tanrı vergisi yetenek ve nitelik oluşturarak yakınlarının da iktidarını meşrulaştırır. 3. Napolyon, Nehru'nun kızı ve torunu bunun tipik örnekleridir. Ne var ki ister ailesel ister kurumsal karizmaya dayansın, bu tip iktidarlar da kimi zaman kaynaklarını geleneksel törenlere ya da akılcı kurallara dayandırarak katalizörlerle perçinlemek gereğini duymaktadırlar. Örneğin 1. Napolyon, ilkin halkın oyuyla demokratik beratı, sonra da kutsal taç giyme töreniyle imparatorluk beratını elde etmiştir. Duverger, De la Dictateur Paris 1961. Hiç kuşkusuz Atatürk de Türk ulusunun gözünde böylesine karizmatik bir önderdi. Ölünceye değin Cumhurbaşkanlığını reddetmiş olmasına, dönemsel seçimlerle başa gelmeye özen göstermesine karşın, umutların ve düşlerin tükendiği anda yurt kurtaran bu büyük Türkiye, halkı o denli inanmıştır ki, o yaşadığı sürece kimse Cumhurbaşkanlığına bir başkasını düşünmemiştir. Kahramanlıklarla örülü karizması sayesinde inanılmaz devrimleri gerçekleştirmiş, yepyeni bir toplum yaratmış, Ozan'ın dediği gibi adeta her konuşmasında ulusunun alın yazısını yeniden yazmıştır. Onun karizmasından yararlanmak isteyenler öldükten sonra bile ya buyruğunda çarpıştıklarını ya da sofrasında bulunduklarını ileri sürme yarışına girmişlerdir. Türk ulusu ise kendisinden sonra gelen ve yine karizmatik bir önder olan İnönü'nün daha sonraki akılcı açıklamalarına karşın paralardan onun resmini kaldırmasını hiçbir zaman içine sindirememiş, büyük önderini taklit edenleri ise sürekli güldürü konusu yapmıştır. Özetle bizde gerek Atatürk'ün gerekse İnönü'nün iktidarları karizmatik niteliktedir. Bu açıdan meşrulukları tartışma götürmez. Hukuksal akılcı iktidarın meşruluğunun temeli elbette seçimdir. İktidarı zorla, darbeyle ele geçirenler bile bu büyülü yöntemle geldikleri izlenimini vermeye hep özen göstermişlerdir. Söz gelimi şu senaryo sık sık yinelenip durmuştur. Seçmek en az iki kişi arasında bir yeğlemeyi zorunlu kıldığı halde tek adayla yığınların karşısına çıkılmış, zoraki ve yüksek oyla atanılmıştır. Yozlaşmış seçim hileleri kullanılmıştır. Karşıt görüş susturulmuştur. Böylece iktidara görünüşte sözde seçimlerle gelinmiş ama meşru görünmek kaygısıyla özgürlükçü demokrasiye sık sık referanslarda bulunulmuştur. Kuşkusuz bütün bunlar halkın onuru ve sağduyusuyla alay edercesine yapıla gelmiştir. Burada meşruluğun iktidarın kaynağında saklandığı kuşkusuzdur. Yasa hukuka uygun değilse, demek seçimde yetmiyor meşruluk için. Seçim herkesin üzerinde uzlaştığı, konsensus, demokrasinin öğretisine uymalı, özgür ve eşit olmaklar içinde azınlığa iktidar fırsatı ve parlamentoya onun da yansımasını sağlamalıdır. Seçimin yasal olması yetmez. Yasanın hukuka uygun olması gerekir. Yüzyılımız sentez çağıdır. Bu özellik üç boyutun sentezi olarak hukuka da yansımıştır. Bir yasanın hukuka uygun olması için yasa koyucunun toplumsal gerçekçi verileri gözetmesi zorunludur. Toplumun haklı isteklerine kimse kulaklarını tıkayamaz. Bu da yetmez. Yasa hukukun ideal etik boyutuna, yani herkesin vicdanında sezinlediği adalet ölçütüne uymalıdır. Özellikle adalet ölçütü boyutlar hiyerarşisinin doruk noktasıdır. İşte bu iki boyuta göre biçimlenen bir metin pozitif yazılı yasaya dönüşerek üçüncü boyutuyla yaşama kavuşabilir. Her yasa gibi seçim yasaları da bu boyutlara uymalıdır. Toplumsal uzlaşma, konsensüs, iktidarın en büyük gücüdür. Ona kolaylıkla boyun eğilir, meşruluğu tartışılmaz. Uzlaşılan adil bir yasayla kurulan iktidar, buyurma gücünü kolay başarır. Her devletin yetkisini bu demokratik etik felsefeye dayandırma çabasının anlamı da zaten budur. Halk böyle bir iktidara yetki verdiği için, verilen ve uyulan buyruklar bir bakıma artık kendisinindir. Nixon, Vergi tahsildarına niteliği meşru olduğu için inanılır. İktidara da orada halkın rıza gösterdikleri bulunduğu için uyulur. Aron, uzlaşmaya göre elde edilen güç rızaya dayandığı için adildir. Jefferson, böylece demokraside aşağıdan yukarıya doğru çoğunluk azınlığa hükmetmiş, bu rızaya dayanarak da yukarıdan aşağıya doğru azınlık çoğunluğa buyurmuş olur. Uzlaşma ve rıza yoksa kişi ya da azınlığın ya da çok olmakla haklı olmakla birbirine karıştıran çoğunluğun zorbalığı var demektir. Demokrasinin etik ilkelerinden biri de tek bir kişinin insanca ve ilişkilemez haklarına çoğunluğun saygı duymasıdır. Büyük Frederick'e Berlin'de yargıçlar var diyerek kafa tutan değirmencinin öyküsünde kralın gücü hakka saygıda bitmiştir. Archer Shield davasında İngiliz donanmasının saygınlığına sanığı feda edenleri, adaletsiz de olsa düzen için Dreyfus'un şeytan adasına sürülmesini savunan Leoto'yu demokratik ahlak reddeder. Demokrasi büyük balıkların küçük balıkları yutamadığı bir rejimdir. Varlık nedeni budur. Tersi yönetimin zorbalaşmasıdır. Zorba yönetim ise yalnızca kurşunla kurulmaz. Kurşun yerine oy kullanarak kurulan çoğunluk diktasıyla da gerçekleşir. Montesquieu'nun erdem rejim demokrasi hukukla yasa özdeşleştirilerek yıkılmış olur. Lipson. Tarihsel gözlemler gelişmekte olan ülkelerde uzlaşmanın önemini vurgulamaktadır. Çünkü uzlaşmazlık bu ülkelerde demokratik çareleri dışlamaktadır. O zaman da ya hukuk yerini zorbalığa bırakmakta, kaynağında sakat olan meşruluk kullanımında daha da sakatlanmaktadır ya da uzlaşma içinde oldukça itaatli olan ordu uzlaşmazlık içinde kolayca başkaldırmaktadır. Böylece zincirleme darbeleri, ordu dış düşmanlara karşı kullanacağı silahı halkın istencine ve yöneticilere yöneltiyor. Artık demokrasi son bulmuş, diktatörlük başlamıştır. Bu ise çözümlerin en kötüsüdür. Çünkü her diktatörlük bir meyve koparmak için ağacı devirir. Montesquieu. Teknik diktatörlüklerin en çok rastlanan türü olan pretoryen askeri diktatörlük ise iktidarda tutunmak için üniversiteyi, aydınları ve basını ezmek zorundadır. Duverger, döner diktatör. Bu diktatörlük demir yumrukla yönettiği halkın beynini Bordeaux ve T.C. Patron'un sembolik zorbalık dediği yöntemle yıkamak zorundadır. Diktatörlük üretmez ve beslemez ama her zaman sargılar ve tüketir. Duverger. Tarihin 2000 yıllık serüveni halkların hiçbir darbeyi meşru görmediklerini, ilk anda coşkuyla onaylanan ve iyi niyetle yapılan ihtilallerin bile hiçbir ciddi gerekçeye dayanmadıklarını göstermiştir. Sorunları çözmek için darbe yapmak ve diktatörlüğü seçmek, Polaris füzeleriyle keklik avına çıkmak gibidir. Duverger, döner diktatör. Esasen olağanüstü durumlarda bir tür yasal askeri diktatörlüğe izin verilmiştir. Bu sıkı yönetim rejimidir. Çünkü orduya karşı ihtilal yapılamayacağını, Troçki, ihtilalciler iyi bilirler. Yozlaştırılmış ve sulandırılmış bir sıkı yönetimi gerekçe edinerek, sıkı yönetim ötesinde bir pretoryen diktatörlüğünü benimsemek, kaş yaparken göz çıkarmaktır. Esasen ihtilaller bir çırpıda yapılırlar ama bıraktıkları dumanlar yüzyıllarca sürer. Malo, nitekim 1789 Fransız devriminin 27 Mayıs'ın 12 Mart'ın 12 Eylül'ün akıttığı kanlar hala kurumamıştır. Pretoryen diktatörlük dıştan gelen etkenlerle kurulduğundan, sivilleşmeye nedenle özen gösterirse göstersin, yığınlarla asla bütünleşemez. Halk onu hep iğreti ve gayrimeşru görür. Duverger, İns, S, 390-391. Bu gayrimeşruluk mesajında ihtilallerden yana görünen kişi ya da partileri kıyıya iterek, zaman içinde yok olup gitmelerini sağlayarak ya da pretoryen diktatörlüğün dışladığı önderlerin çeşitli yollarla yeniden sahnede görünmelerine fırsatlar tanıyarak verir. Böylece ihtilal diyalektiğinin en verimli süreci başlamış olur. Pretoryen diktatörlüğün yıkımı ve Duverger'in görünmeyen gerçek nöbetçi dediği halkın bilinçlenmesi. Bu aşamada diktatörlüğün ezdiği, moralce çökerttiği halk, diktaya boyun eğdiği için o dünyaca hor görülen halk, gücün güçsüzlüğü salt güce dayanmasındandır. P. Valeri, özdeyişini kanıtlarcasına şahlanır. Gücün adalete, hukuka ve kendi rızasına yaslanmasını ister. Çünkü hukukun olmadığı yerde halk sürü. Goyer Fabr, insan ise köledir. Machosa, insanı insan yapan özgürlük dolayısıyla insan yatsınmıştır. Onurlu hiçbir halk buna katlanamaz. Haksızlık ve zorbalık önünde eğilen bir topluluk, önce insanca haklarını sonra da onurunu yitirir. Sonuç 1. Bu yazıda sergilenen tarihsel deneylerin ışığında toplum bilim, hukuk ve etik disiplinlerinin söyledikleridir. Bilim objektiftir, evrenseldir, yaşamda en gerçek yol göstericidir. O yüzden bilime göre davrananlar kendi deyişiyle Atatürk'ün manevi, gerçek mirasçılarıdır. Alınganlığa gerek yok, bilim zar atmaz. Karanlıkta bütün renkler aynı görünür, ayırt edilemezler. Ancak bilim obskürantizmi, körleştirmeyi kovar. O zaman her renk nasılsa öyle görünür. Bu yüzden bilimin kestiği parmak acımaz. Eğri oturup doğru konuşalım. Türk halkını ve Atatürk'ü gerçekten sayanlar ve sevenler bilimin dediklerine uymalı, gereğini yerine getirerek Atatürk'ün mirasçısı olduklarını göstermelidirler. Atatürkçülük boş söz değil, eylemdir. 2. Yasallık meşruluğun karinesidir. Ancak çürütülebilir bir karinesi. Çeşitli tuzaklarla halkın, kimi bölgelerde o bölge çoğunluğunun istencini ve gerçek temsilcilerini parlamentoya yansıtmayan, hukukun gerçekçi, toplum ve etik, adalet boyutlarını göz ardı eden bir seçim yasası hukuka aykırıdır. Hukuka bağlı devletin yasama organının kaynağı da hukuksal olmak zorundadır. Hukuk koşullarında oluşmayan bir iktidarın meşruluğu daha doğarken sakatlanmış, uzlaşmazlık, disensus, rejimin içinden rejimin üzerine taşmış demektir. Buna kimsenin hakkı yoktur. 3. Bu ülke hepimizindir. Birbirimizi anlamaya çalışmalıyız. Özellikle iktidar kendine belli bir uzaklıktan bakarak özveriyle durumunu değerlendirmelidir. Halk 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde yukarıda sergilenen süreci hızlandırmış, gittikçe ihtilalcilerle yakınlaşan bir yönetimi istemediğini vurgulamıştır. Daha nasıl ve ne yapsın? Halk istenci, halk bizi uyardı ve benzeri gibilerden bilim dışı obskürantist yorumlarla saptırılamaz, sulandırılamaz, kirletilemez. Böyle bir iktidar ne içte ne de dışta inandırıcı olabilir. Çünkü güçsüzdür, boşluktadır. Rıza bitmiştir. Zoraki iktidar olunamaz. Bu güvensizlik oylaması karşısında tek çözüm pusuda bekleyen yeni terör ve darbe heveslerini kışkırtmak pahasına iktidarda kalmak değil. Çoğunluğu temsil eden muhalefetin de katıldığı bir seçim hükümetiyle tezelden seçime gitmektir. Demokrasinin evrensel kurallarının gereği budur. Bu yurtseverliği ve halkseverliği herkes göstermelidir. Çoğulcu demokrasi ve sonuçları. Adam Sanat, Mayıs 1996, sayfa 12-23. Pelopones Savaşı'nda yaşamını yitirenlerin ardından söylediği ağıt söylevde Perikles, hem demokrasinin ve hem de devlet yönetimiyle yurttaşların ilgilenmelerinin erdeminden söz eder. Yönetimle ilgilenmeyenleri de zararsız değil ama yararsız yurttaşlar diye niteler. Bu saptama bence de doğrudur. Çünkü demokrasi yararlı yurttaşlar çoğaldıkça sağlamlaşır. Böyle bir yurttaş olabilme bilinciyle çağcıl demokrasi hukuk devleti konusunda görüşlerimi özetlemek istiyorum. Kuşkusuz doğa acımasızdır. Adalet ölçütünden habersizdir. Ne adildir ne de adaletsiz. Hayek. İlk insan da doğa yasalarına teslim edilmiştir. Yaşama hakkı güçlünündür. Tıpkı La Fontaine'in bir masalındaki gibi. Orada düve, keçi ve koyun ormanların efendisi mağrur aslanla kar ve zararda ortaklık anlaşması yaparlar. Bir gün keçinin tuzağına bir geyik düşer. Keçi onu aslana gönderir. Aslan ortakları toplar ve pençelerini göstererek hesabı yapar ve şöyle der. Dört olduğumuza göre kurban dörde bölünecektir. Efendi olmam nedeniyle ilk parçanın benim olması doğal. İkinci parça da hukuken bana düşüyor. Çünkü bu güçlünün hakkıdır. Üçüncüsünü de yiğitlerin en yenilmezi olarak ben alıyorum. Dördüncü parçaya gelince ona dokunanı hemen boğarım. İnsanlar aslana karşı birleştiler. Aile, oymak, site, devlet oluşturdular. Ama güçlüler yine aslan payını alıyorlardı. Milattan önce 4. yüzyılda Keltler Roma'yı kuşatmışlardı. 7 aylık direnişten sonra tükenen Romalılara Keltlerin, Galliler, başbuki bunlara Brennus denirdi. Belli ağırlıkta altın verilirse kuşatmayı kaldıracağını bildirdi. Ancak altınlar tartılırken Keltler hile yaptılar. Kaçmayıp kentte kalan 80 Romalı senatör bu hileye karşı çıkınca Keltlerin başbuğu yani Brennus, ağır kılıcını terazinin öbür kefesine koyarak haykırdı. Vaviti, yani zavallı yenikler. O gün bugündür bu deyim, halklarla donatılmamış haklıların zavallılığını anlatmak için kullanılmıştır. Demek devlet devletlerde yetmiyordu adalet için. Çünkü korkusuzca yaşama amacıyla yaratılan devlet, zamanla insanların başına bela olmuş, yabancılaşma olgusu yaşanmıştır. O halde öyle bir örgüt düzen kurulmalıydı ki, orada büyük balıklar küçük balıkları yutamasın, küçük çöp büyük çöpten hakkını alabilsindi. Berlin'deki yargıçlar, değirmencinin hakkını en güçlüye karşı bile koruyabilsinlerdi. Bunun için önce yurttaşlık ve eşitliğe yaslanan cumhuriyete ulaşıldı. Toplumsal adalet için savaşıldı. Toplumsal demokrasiye gelindi. Yine yetmedi. Birinci savaştan sonra A'dan Z'ye değin tek biçimli insan yaratmaya yeltenen devletler ortaya çıktı. Kimisi üstün soy, kimisi kutsal devlet, kimisi mutlak eşitlik ölçütüyle bunu başarmaya yeltendi. Tanrı gitmiş ilişilmezler, tabular üreten mutlak akıl gelmişti. Her rejim kendi aklının ürettiği ölçütü beğeniyor ve insanlara dayatıyordu. Topluma deli gömleği giydirilmişti. İnsanlar yanlı devletin ideolojisini benimsemeyi, ikiyüzlü bir ahlaksızlığa zorlanıyordu. Gülmece bir anlatımla her dört kişiden beşi ya ırkçıydı, ya faşisti, ya da komünisti. Sahte kimlik kartlarıyla dolaşıyordu insanlar. Çaresizdiler, güçsüzdüler. Devlet ise güç demekti, tabu demekti. Tabu kırılamazdı. İstisna ve zorunluluk tanımazdı. Onu sorgulayan olumsuzluğun konusu olurdu. Tanrı insanı insan olarak yaratmıştı. Ama insandan umudunu kesen tümelci devletler onu maymunlaştırma kavgasına girişmişlerdi. Birbirini duyan ama tartışmayan, hiçbir uyuşmazlık gürültüsünün işitilmediği, insanları mikroptan arındırılmış, pasteurize edilmiş bir toplum isteniyordu. Öteki yok edilmeliydi. Bu kültürel kırımdı. Genosit kültürel. Ama tümelde devletin varlık nedeni de bunu gerektiriyordu. Kamusal yaşam katlanılamaz biçimde merkezileşmiş, özel yaşam atomlaşmıştı. Vesayetçi bir anlayışla halktan daha üstün olduklarına, daha iyi düşündüklerine inanan kimileri halk yığınlarını onursuz bir sürü gibi gütmeye kalkışıyordu. Bugün de bunlar aramızdadır. Daha dün 12 Mart 1971 sonrası toplumsal uyanış ekonomik gelişmeyi aşmıştır diyen vesayetçiler bugün de hem batıya özenip hem de bu kadar demokrasi fazla, halk batı toplumlarının düzeyinde değil diyerek hem demokrasiyi hem halkı dışlayanlar aramızdadırlar. Onlar Brecht'in deyişiyle adeta bu halk bu yönetime layık değildir, öyleyse halkı feshedelim anlayışıyla halkı gerektiğinde örs olarak kullanmak üzere hep dışlamışlardır. Ama olmuyordu işte. Belki taştan tek tip ruhsuz bir heykel yontulabilirdi. Ancak tek tip, homojen, aynı tür bir canlı, tek tür insan onca acılara karşın asla yaratılamıyordu. Çünkü doğaya tersi bu. İnsan yok edilebilirdi ama asla teslim alınamazdı. Hemingway. Öyleyse tekten, tek biçimlilikten vazgeçilmeliydi. Çaresiz vazgeçildi. Halk sürgüt örs olarak kalamaz, kimileyin çekiç olur. Devletin ideolojisiyle başlayan kavgalar eninde sonunda o ideolojiyi yaratan üzerinde yoğunlaşır. İdeoloji yandaşları ve karşıtları zıtların kavşakta birleşmesi kuralınca ona saldırırlar. Önce dışlama olgusu yaşanır. Sağduyusu ve sağ görüşü alaya alınan halk yöneticileri değersizleştirir. Sonra da cepheden saldırır. Bunalımı aşma iddiasıyla zora başvuran Jacobin devlet, keklik avlamak için polaris füzelerine başvurma aymazlığına düşer. Ardından hızlı yaşlanma, progeria hastalığına yakalanır. Hastalanan her organ gibi önce büyür, hantallaşır. İşlevini yapamaz olur ve çöker. Bir sabah uyananlar Berlin duvarının çöktüğünü görürler.